Zohar ile meşgul olmanın gerekliliği. Aşağıdaki alıntı Ari'nin 16. yüzyılda yaşamış olan hayat ağacındandır. Bunlar Kabalist Haim Vital'in Girişlerin Kapısı kitabı için yazdığı giriş yazısından sözlerdir. Burada şaşkın vaziyette karma karışık düşüncelerle oturuyorum. Çünkü 1504 yıldır yıkık duran tapınağımızın bu haline hiçbir çare bulunmadı. Biz dayanma gücümüzün sonuna geldik ama Mesih henüz gelmedi. Bilinir ki her nesilde eğer tapınak inşa edilmezse tapınak o nesilde yıkılmış gibi olur. Sürgünümüzün uzun sürmesinin nedenini araştırdım ve Zohar kitabında bir yanıt buldum. 30. düzeltme. Kabala öğretisinde çaba harcamak istemeyenler, öğretiyi kurutanlar, onlara yazıklar olsun. Çünkü bu yüzden onlar dünyaya yoksulluk, yıkım, yağma, cinayet ve felaket getirirler. Ve Mesih'in ruhu, kutsal ruh, bilgeliğin ve anlayışın ruhu, düşüncenin ve gücün ruhu, bilginin ve yaradan korkusunun ruhu ayrılır. Ettikleri her duayı kendileri için ederler. Bu öğretinin verildiği okulların başı olmak, birçok ödül almak için kitaplarla uğraşırlar. Onlar hareketlerinde tepesi gökyüzüne uzanan bir kule inşa edilmiş Babil neslinin halkına benzerler. Şöyle yazılmıştır ve kendimize şanlı bir isim edinelim. Zohar onları karışık kalabalık diye adlandırır. Toplu göç 12-38. Kabala öğretisi öğretinin gerçek içsel anlamı. Her gün Horev dağından bir ses gelir ve seslenir. Yazıklar olsun yazılara hakaret eden insanlara. Çünkü onlar sadece düz anlamıyla ve hikayeleriyle meşgul oldukları zaman o dulluk elbiselerini giyer ve tüm milletler bize der ki sizin hukukunuz nasıl bizimkinden daha iyi oluyor? Sonuçta sizin hukukunuz da dünyevi boş hikayelerden ibaret. Gerçekten de yazılara yapılacak en büyük hakaret budur. Bu yüzden yazıklar olsun onlara. Onlar öğretiyi onurlandıran Kabala öğretisiyle meşgul olmazlar ve sürgünü uzatırlar. Dünya üzerine gelmekte olan tüm kötülükleri artırırlar. Zohar kitabında Kabalist Şimon bununla ilgili şöyle der. Musa'nın edebi hikayeler anlatmak için geldiğini söyleyene yazıklar olsun. Yazılardaki bu hikayeler ışığın kıyafetlenmeleridir. Bu giysinin gerçek olduğunu ve onun içinde başka hiçbir şey olmadığını düşünen kişinin ruhu lanetlenecektir ve sonraki dünyada hiç yeri olmayacaktır. Bu böyledir çünkü yazıların sözleri, hikayeleri ve yargıları düz kelime anlamıyla değerlendirildiği zaman onların yaradanı tanıması ve anlaması için hiçbir bilgi bulunamaz. Dahası bunların içinde aklın alamayacağı emirler ve kanunlar vardır. Kurtuluş Kabala çalışmaya bağlıdır. Eğer Kabala öğretisi ile meşgul olsaydık, kurtuluşa daha yakına gelirdi. Çünkü her şey bu bilgeliği öğrenmeye bağlıdır. Bu öğretiyle meşgul olmaktan kaçınmak, maneviyatın inşasını geciktirir ve engeller. Açıkça belirtilmiştir ki, kişi üstüne düşeni sadece kutsal kitap, efsaneler veya diğer dini kitapları okuyarak yapamaz. Bunun yerine kişi yapabildiği kadar manevi ilmin sırlarıyla ve Kabala öğretisiyle uğraşmalıdır. Çünkü Yaradan yarattığı her şey içinde tüm çocuklarının onun yüceliğini, güzelliğini ve iyiliğini anlamak üzere yaratılışın sırlarıyla uğraşmalarından başka hiçbir şeyden memnuniyet duymaz. Öğretinin herkese açılması. Zohar kitabı Vayera, Yaradan göründü. Mesih'in günleri yaklaştığı zaman dünyadaki küçük çocuklar bile bu öğretinin sırlarını bilecekler. Bu zamana kadar Zohar'ın sözlerinin gizli tutulduğu açıklanmıştı. Fakat son nesilde bu öğreti açığa çıkarılacak, ve herkes tarafından bilinecek. Onlar daha önceki nesillerin erişemediği sırları anlayacak ve kavrayacaklar. Kısım 2. Dünya benim için yaratılmıştır. Mevcut realite. Biz rüya görenler gibiydik. İlahiler 126:1. Zuhar kitabı ile ilgili, aslında hayatla da ilgili en karmaşık ama bir o kadar büyüleyici konu realitenin algısı konusudur. Etrafımızda algılayamadığımız pek çok enerji dalgası olduğu bilinir. Ancak bir de üst doğa veya yaradan diye adlandırılan daha yüksek bilginin alanı mevcuttur. Biz bu alanla temasa geçebilir ve ondan her şeyi alabiliriz. Duygular, anlayış, bilgi, sevgi, sonsuz yaşam hissiyatı ve bu alanda var olan ve etrafımızdaki her şeyi dolduran bütünlük hissiyatı. Kabala öğretisinin en temel amacı bu yüksek bilgi alanını algılayabilmek üzere kendi araçlarımızı nasıl geliştireceğimizi bize öğretmektir. Bu ancak içsel olarak kendimizi değiştirirsek yapılabilir. Dolayısıyla biz değiştiğimiz zaman kendimiz de bu alana, yani yaradana benzer hale geliriz. Bundan daha basit hiçbir şey yoktur. Yüksek alan buradadır, bizim etrafımızdadır. Ancak onu algılayamayız, algımız engellenmiştir. Kişinin onu yaradan ile temasa geçmesinden daha doğal olan hiçbir şey yoktur. Aslında onu bilmeyen ve hissetmeyenler dışında her yaratık yaradan ile ilişkidedir. Yazıldığı üzere tüm yeryüzü onun ışığı ile doludur. Aslında onunla temas kurmaya erişen kişi sadece bunun farkındalığına erişir. Sanki kişi cebinde hazine taşıyor ve bunu fark etmiyor gibidir. Bir başkası gelip ona cebinde ne olduğunu söyler ve o zaman gerçekten zengin olur. Bağlasulan Son Neslin Yazıları, Kısım 2. Yaradan'ın mevcut realitenin farkında değiliz. Tıpkı rüya gören, her tür olayı deneyimleyen ve uyanık olduğunu sanan bir kişi gibiyiz. Bu dünyadaki halimiz budur. Zuhar kitabına girişte Bağlasulan bu durumu bir turp içinde yumurtadan çıkan ve tüm dünyanın içinde doğduğu turp olduğuna inanan bir kurçukla karşılaştırır. Biz buyuz. Etrafımızda aydınlanmış, çok geniş ve güzel bir dünya olduğu gerçeğinden habersiz olarak kendi dünyamızda yaşıyoruz. Kabalistler ise rüyadan gerçeğe uyanmış olarak bu geniş dünyada bulunuyorlar. Onlara göre bizim şu an algıladığımız hayali dünya deniyor ve ancak bunun ötesine yükseldiğimiz zaman daha önce rüya görenler gibi olduğumuzu gerçekten anlayabileceğiz. Zamanla artan deneyimler ve bilimdeki ilerlemeler insan ruhunu geniş ölçüde inceltti. Kabalist Raya Cook, İnancın Işıkları, sayfa 67. Zuhar kitabı bize realiteyi doğru olarak nasıl algılayacağımızı açıklamak için açığa çıkmıştır. Aynı zamanda bilimin de realitenin şu an algıladığımızdan daha geniş ve daha zengin olduğuna işaret etmesi hiçbir şekilde bir rastlantı değildir. Bilim adamları evrende bir çeşit karanlık enerji olduğunu, evrende her tür beyaz veya siyah noktaların olduğunu ve kendi duyularımızla algılayamadığımız veya algılamak için araçlar geliştiremediğimiz başka boyutlar olduğunu söylemektedirler. Aynı zamanda hayvanları incelediğimizde onların realiteyi algılamalarının bizimkinden farklı olduğunu görürüz. Arılar, sinekler, ayılar, kurbağalar, yılanlar ve hatta bize yakın yaşayan kedi ve köpekler realiteyi farklı algılarlar. Örneğin köpek dünyayı öncelikli olarak koku parçaları olarak algılar. Arının gördüğü dünya gözlerini oluşturan çok sayıdaki ünitelerden her birinin kabul ettiği görüntülerin toplamıdır. Değişik yaratıklar dünyayı farklı algılarlar ama sonunda hepsi aynı realiteyi algılamaktadır. Hangi realiteyi? Bu iyi bir sorudur. Bir başka iyi soru da şudur. Eğer kişi duyularından birini kaybedecek olsa bu kişi realiteyi daha az mı algılayacak? Peki bu kişiyi duyularından birini kaybetmek yerine başka bir ek duyuya sahip olursa ne olur? Daha geniş bir realite mi görür? Belki de tek soru şudur. Bu hangi duyudur? Şu an algılamakta olduğumuz dünyada gözlüğe veya işitme cihazına ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iyi görmenin, iyi işitmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Ancak eğer hangi ek duyunun eksik olduğunu bilmiyorsak onu nasıl edinebiliriz? Tıpkı altıncı bir parmağa gerek duymadığımız gibi. Altıncı bir hisse gerek duyduğumuzu hissetmeyiz. Sonuç olarak bu dünyada realiteyi doğru algılama ihtiyacı duymadan yaşıyoruz. Bir an için kendimizi dışarıdan inceleyelim. Onlarca yıldır dünya üzerinde var olmaktayız. Yine de bizden önce ne olduğuna veya biz gittikten sonra ne olacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Doğrusu hayatımız boyunca ne olmakta olduğuna dair de hiçbir fikrimiz yok. Örneğin arzularımızın nereden geldiğini biliyor muyuz? Düşüncelerimiz nereden gelmekte? Karanlıkta yaşadığımız söylenebilir. Ancak onun içindeyken hayatımızı anladığımıza ve kontrol ettiğimize dair yanıltıcı bir algıya sahibiz. Geçmiş nesillerde insanların hayatları basitti. Yiyeceklerini dert edinirler ve olabildiğince rahat yaşamaya gayret ederlerdi. Çocukları olurdu ve onlara kendi çalışmalarının ödülünü bırakırlardı. Onların çocukları da nesilden nesle aynı şekilde devam ederdi. Bu şekilde yaşadığımız zaman etrafımızda olup bitenle ilgilenmeye gerçekten gerek yoktu. Fakat bugün hayat hakkında sorular sormaya başladık. Bu sorular hayatın akışına daha önce olduğu gibi devam edemez ve huzur bulamaz olana kadar içten içe bizi harekete geçirir. Ne için yaşadığımızı bilmeyince hayatın anlamsız olduğunu hissetmeye başladık. Bu durum bizim mevcut realiteyi keşfetmemizi gerektiriyor. Burada bilimsel anlamda bir adım ileri gitmek için bize gereken tek şey Kabala öğretisidir. Çünkü dünyadaki diğer tüm öğretiler Kabala öğretisinin içinde bulunur. Bağlasulan özgürlük. Realitenin algılanmasına ilişkin olarak Kabala'nın bize tanıttığı yenilikleri daha iyi anlamak için bilimin yıllar boyunca bu konuya nasıl yaklaştığına bir bakalım. Newton tarafından temsil edilen klasik yaklaşım, dünya insanoğlundan bağımsız olarak mevcuttur ve dünyanın şekli sabittir demiştir. Onun ardından Einstein, algımızın göreceli olduğunu ve duyularımıza bağlı olduğunu bulmuştur. Sonuç olarak bizim dışımızdaki dünyanın neden ibaret olduğunu tam olarak söyleyemeyiz. Çünkü bu tamamen onu gözlemleyen kişinin realite algısına bağlıdır. Realite algımıza dair günümüz yaklaşımı kuantum fiziğine dayanır ve gözlemleyen kişinin dünyayı etkilediği ve böylelikle kişinin algıladığı resmi değiştirdiği görüşündedir. Realitenin resmi, gözlemleyen kişinin nitelikleriyle gözlenen nesnenin veya olayının niteliklerinin bir çeşit ortalamasıdır. Konuyu daha iyi anlamak için bilindik bir örneğe bakalım. Bir konuşmacı geniş bir salonda durur ve dinleyicilere konuşur. Dinleyiciler hoparlörden kulaklarına, kulaklarından kulak zarlarına gelen ses dalgaları sayesinde onu dinlerler. Daha sonra dalgalar elektrokimyasal bir dönüşümle beyne yollanır. Beyin, bellekte benzer bir şey olup olmadığını araştırır ve bunun sonucuna göre bu elektrokimyasal gönderimi çözer. Böylece günümüzün bilimsel yaklaşımına göre realitenin resmi içimizde betimlenmiştir. Bizim dışımızda neyin var olduğuna dair bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bizim dışımızda ne olduğunu hiçbir zaman algılayamayız. Kabala öğretisi bizi bir adım ileri götürür. Binlerce yıl önce kabalistler aslında dünyanın hiçbir resmi falan olmadığını bulmuşlardır. Zohar kitabının ön söz yazısında Baal HaSulam şöyle yazar. Görme duyumuzu örnek olarak alın. Önümüzde harika bir biçimde dolu, geniş bir dünya görürüz. Fakat aslında tüm bunları yalnızca kendi içimizde görürüz. Diğer bir deyişle beynimizin arka bölümünde dışımızda olanın değil fakat bize beliren her şeyin resmini çeken bir çeşit fotoğraf makinesi vardır. Baal HaSulam, beynimizde her şeyin görüntüsünü çeviren ve böylece beynimizin dışında gözümüzün önünde görmemizi sağlayan bir çeşit ayna vardır diye açıklar. Konuyu göz önünde canlandırmak için insanı beş girişi gözler, kulaklar, burun, ağız ve eller olan kapalı bir kutu olarak düşünün. Bu organlar beş duyuyu görme, işitme, koku alma, tat alma ve dokunma temsil eder. Onların aracılığıyla bizim dışımızdaymış gibi görünen bir şey olduğunu algılarız. Her türlü uyarıcı bu beş girişten kutuya girer. Kişinin belleğinde mevcut olan bilgiye ve kişinin isteğine ilişkin olarak işlem görür. Sonuç bir çeşit gerçeklik resmidir ve bu resim beynin arkasındaki ekranda görüntülenir. Biz özel olarak öyle bir şekilde tasarlanmışız ki duyularımız bizim dışımızdan mevcutmuş gibi görünen bir dünyanın sanal görüntüsünü yaratırlar. Bu durum yavaş yavaş dışarıdaki gerçek resmin ne olduğunu araştırmamız için bize imkan verir. O, sonsuz dünyaya bakıyordum ve dünya sadece kalbinin isteklerine hükmeden haktan yana kişiler üzerinde duruyordu. Herkes için Zohar, Vayera, Yaradan göründü. Madde 239. Eğer mevcut durumumuzdan daha ileriye gitmek, realiteyi genişletmek ve gerçekten nerede ve ne için olduğumuzu anlamak istiyorsak, sadece içimizde olana, arzumuza bakmamız gerekir. İçimizde, derinde bu arzu vardır. Ve bizim tüm algılama araçlarımızı, aynı zamanda aklımızı ve düşüncelerimizi işleten odur. Bazen dünyayı görmüyormuşuz gibi görünürüz. Kendimizi içimize kapatırız ve etrafımızda olan bitene dikkat etmeyiz. Fakat aslında olan arzumuzun sanki bilinçsizmiş gibi kopuk hale gelmesidir. Bazen arzumuz o kadar güçlüdür ki tüm dünyayı yutmamıza neden olur. Bazen de bir mum ışığı gibi söner. Neden insanlar yaşlanır? Çünkü artık dünyayı algılamak istemezler. Yaşam onlar için zordur ve bu nedenle beden işlevini yerine getirmeyi durdurur. Gerçekte yaşamlarımızın ortasında düşüşe geçmeye ve yavaş yavaş ölmeye başlarız. Ancak ölen, devam etme hevesini kaybeden beden değil, bizim arzumuzdur. Manevi olarak gelişmeye başlayan insanlar ilerleme arzusu ve enerjisi edinirler. Onlar çocuklar gibidirler. Her zaman isteklerle doludurlar ve her sabah yenilenmiş bir yaşam gücüyle kalkarlar. Arzular içimizdeki ihtiyaçları harekete geçirir ve etrafımızda neyi görüp neyi görmediğimizi belirler. Örneğin, çocuk sahibi olan bir kişi her köşe başında bebekler için ürünler satan dükkanları fark etmeye başlar. Dükkanlar daha önce de oradaydı. Fakat o kişi onlara ihtiyaç duymadığı için onların varlıklarını fark etmemişti. Arzumuz ben merkezcidir ve bu nedenle sadece bizim için iyi olanı veya kötü olanı algılamamız için bizi yönlendirir. Böylece ondan uzak durabiliriz. Ego daha fazla geliştikçe ve onunla beraber zihin de geliştikçe biz daha fazla anlar, algılar ve kontrol ederiz. Buna bağlı olarak realite algılamamız da genişler. Ancak Ne kadar genişlerse genişlesin, sonuçta algımız çok sınırlıdır. Çünkü bize fiziksel hayatın hissiyatını veren beş duyumuza bağlıdır. Bedenimiz herhangi bir hayvanınkinden farklı değildir. Bu nedenle bu tür algı hayvansal seviyedeki realite algısı olarak tanımlanır. Egomuzla sınırlı olmayan, daha geniş olan realiteyi algılamak, Zohar kitabının temel konusudur. İnsan seviyesindeki realite algısı. Arzumuz, belleğimiz ve beş duyumuzla algıladığımıza bu dünya denir. Çünkü arzumuz ve belleğimiz yalnız bize aittir. Biz tek bir hücre kadar sınırlıyızdır. Bütün realiteyi, bilginin daha yüksek alanını hissetmek için diğerlerinin bizim dışımızdaymış gibi görünen ama aslında bizim bir parçamız olanların arzularına bağlanmalıyız. Diğer bir deyişle, doğru realiteyi algılamak için arzumuzu değiştirmeli ve içsel, bencil arzudan dışarıda olana geçmeliyiz. Dostunun kendin gibi sev kuralı, bizi başkalarını sevmek için zorlamayı amaçlayan ahlaki bir kanun değildir. Daha ziyade tüm gerçeklikle bağlantı kurmamızı sağlayan bir araçtır. Genellikle bazı insanları sever, başkalarına ilgisiz kalır ve bazılarını da sevmeyiz. Bu tür bir yaklaşım diğerlerini bizim dışımızda olarak algılamamızdan kaynaklanır. Ancak bu parçalarla birleştiğimiz zaman bütün hale geliriz ve asıl realiteyi hissederiz. Neden bu biçimde yaratıldık? Asıl realiteden kopuk olarak. Zamanla kendimize ait olan bütün bu parçaları kendi başımıza, birbirimize bağlayalım diye bu böyledir. Bu süreç içinde asıl realite içinde var olan kanunları ve olguları öğreniriz ve böylece Yaradan'a eşit hale geliriz. Bağlasulam bunu aşağıdaki şekilde açıklar. Tek ihtiyacınız ruhunuzdan düşmüş olan tüm zayıf organları toplamak ve onları tek bir bedende birleştirmektir. Bu tamamlanmış bedene Yaradan kutsallığını kalıcı ve sürekli olarak akıtacaktır. Ve yüce anlayışın çeşmesiyle yüce ışık ırmakları hiç tükenmeyen bir kaynak gibi olacaktır. Sonra gözlerinizi gezdirdiğiniz her yer kutsanacaktır. Bağlasulam 4. mektup. Realitenin doğru olarak algılanması bizim için çok önemlidir. Bu sadece üzerinde incelikli tartışmaların yapılacağı bir başka kuramsal konu değildir. Gördüğümüz sadece içsel niteliklerimizin bir yansımasıdır. Baal Shem Tov, dünyanın insanın aynadaki yansıması olmasından çok bahsetmiştir. Dostumda herhangi bir hata gören kişi aynaya bakıyor gibidir. Eğer kişinin yüzü kirli ise aynada gördüğü de budur. Eğer kişinin yüzü temiz ise aynada da hiçbir hata görmez. Kişi ne ise onu görür. Bu da dostunu kendin gibi sev demektir. Tüm kabalistler için hiç değişmeyen kural şudur. Edinmediğimiz bir şeyi bir isim ve bir kelime ile tanımlayamayız. Bağlasulam, Kabala bilgeliğinin özü. Realitenin algısı, Kabala öğretisini, felsefe, din ve bilimden açıkça ayıran bir konudur. Kabala, uygulamalı bir çalışma metodudur. Kişiye kademe kademe kişisel gelişimi için yol gösterir. Diğer bilimsel yöntemler gibi. Kabala'da araştırmacıya ne yapması gerektiğine dair bilgi verir. Sonra ne gibi sonuçlar beklenebileceğini tanımlar ve bunların nedenlerini açıklar. Gerçekte tam bir farkındalıkla uygulanamayan durumlar hakkında kurumsal açıklamalar sunmaz. Zohar kitabına ön söz yazısı realitenin algılanmasını 4 seviyeye ayırır. Madde, maddenin formu, soyut form ve öz. Aynı zamanda doğru bir realite algısının mümkün olduğu sınırları da tanımlar. Maddede ve maddenin formunda. Soyut form ve öz açıkça veya denetlenebilecek bir şekilde algılanamaz. Bu nedenle Zuhar bunlarla hiç ilgilenmez. Bunun tam tersi olarak felsefe soyut formu tartışır, din de öz ile uğraşır. Bu nedenle Kabala öğretisi felsefe ve dinden tamamen farklıdır ve yalnızca gerçekçi ve bilimsel olarak algılanabilen ile ilgilenir. Not 10. Kabala öğretisi bilim ile karşılaştırıldığında ne olur? Benzerlikler ve aykırılıklar vardır. Kişinin arzuladığı şeyi hayal etmemesi ve o arzuyu incelemesi benzerliktir. Farklılık ise arzunun türündedir. Maddesel bilim, maddi dünyanın bilimi, bencil, içsel arzuya geleni araştırır. Kabala öğretisi ise dışsal arzuya geleni araştırır. Kabala'da araştırma, kişi ancak diğer arzularla bağ kurduğunda başlar. Kabala bilgeliği, gerçeğin öğretisi diye adlandırılır. Çünkü bizim isteğimize bağlı olan ve bu istekle sınırlı olan, hayali olan realiteyi değil, asıl realiteyi araştırır. Maddesel bilimde kişi acımasız, bencil birisi olabilir. Ama tüm bunlara rağmen büyük bir bilim adamı olabilir. Kabala'da araştırma, içsel değişimin ölçüsüne bağlıdır. Kendimizi sevmekten başkalarını sevmeye doğru ne kadar yol alabilirsek, bizim dışımızda olanı araştırmakta da o kadar başarılı oluruz. Kişisel ıslahımız ve bilgeliğin edinimi birbirinden ayrılamaz. Kişi ancak kendini düzeltirse tüm realiteyi kavrayabilir. Manevi edinimin 125 seviyesi aslında edinim sahibi kişiyle diğer herkes arasındaki bağı düzeltmenin 125 seviyesidir. Kişinin okuma yazma bilmeyen biri veya çok parlak bir bilim adamı olması, tam bir aptal veya büyük bir akademisyen olması hiç fark etmez. Sadece kişi kendini başkalarına ilişkin olarak düzelttiği zaman gerçek anlamda bilge olur. Bu demek değildir ki Kabala zekaya gerek duymuyor. Ancak bu farklı bir tür zekadır. Arzunun düzeltilmesi sonucunda ortaya çıkan zekadır. Asıl realiteyi gerçek dünyaya algılamak için kendimizden çıkmamız ve neyin gerçekten mevcut olduğunu bilmeye başlamamız gerekir. Ondan sonra hayatın kişinin bedenini, duygularına, içsel bencil isteğine veya belleğine bağlı olmadığını keşfederiz. Aksine hayat, kişinin dışarıda mevcut olan her şeyle, diğerlerinin arzularıyla ne kadar bağ kurabildiğine bağlıdır. Bize dostunu kendin gibi sev diye adlandırılan doğa kanununu fark etme gücünü veren Zuhar kitabını kullanarak bu kurmaca dünyayı aşar ve gerçek dünyanın algısına geçeriz. Dünyevi bedenimiz ölse bile bu durum gerçek dünyada yaşayabilme becerimizi engellemeyecektir. Manevi yaşamımız devam eder çünkü artık gerçek benliğimizin içinde yer aldığı daha büyük ve daha yüksek bir iradenin içinde yaşıyor olacağız. Yaratılışın sırları sayesinde insan iradesinin gücünün değeri dünyada açığa çıkacaktır ve onun realitedeki seviyesi ne kadar büyük önem taşır. Bu açığa çıkış durumu tüm bilimlerin tacı olacaktır. Kavale Sraya Cook, Kutsal Işıklar 3, sayfa 80. Not 10. Kabala öğretisi ve din arasındaki farkın altını çizen kabalistlerden biri de Ramhal. Kabalist Musa Hayim Luzzatto idi. Gerçeğin bilgeliğine büyük bir ihtiyaç var. Öncelikle onu bilmemiz gerektiğini size söyleyeceğim. Çünkü bize böyle emredilmiştir. Yazılı olduğu üzere bugün anla ve kalbine bildir ki yaradan iyidir. Dolayısıyla onu sadece inanarak değil, kalbin kabul ettiği şeyleri bilerek bilebiliriz. Açıkça yazıldığı gibi ve kalbine bildir. Bilmemiz gereken iki şey vardır. 1- aşağıda veya yukarıda olan her şeyi gören ve yönlendiren tek bir Yaradan vardır. Ve 2. Ondan başkası yoktur. Yani onun eşsiz olduğu gerçeğini bilmeli. Bu bilmemiz gereken iki şeyi sen bana söyle. Onları ne zaman bileceğiz? Hangi öğreti bize onları öğretecek? Bunu edebi yazılardan anlayamayız. Çünkü edebi metinler neyin etrafında döner ki? Edebi anlatımlarda sadece emirlerden, onların nasıl, hangi düzende yerine getirileceğinden bahsedilir veya içinde yer alan hikayelerle anlatılır. Ve eğer bu bilgiyi bütün bunlardan çekip çıkarmazsanız yine de bu emirlere uymalı, onlara uymanın bir yolunu bulmalısınız. Dolayısıyla o sadece gerçeğin bilgeliğinde bulunur. Ramhal, Musa'nın Savaşları, kitabının kuralları ilk kural. Dışarıdaki içeridekidir. Hata bulan herkes hatada kendi özrünü bulur. Babil Talmudu, Kiriş'in 70b. Realiteyi ikiye bölünmüş olarak ben ve benim dışımda olanlar. Algılamak üzere yapılmış olmamız rastlantı değildir. Eğer algımız sadece içsel olsaydı hiçbir zaman egomuzun ötesine sevgi ve verme niteliğine yükselemezdik. Aynı yerde kendi kuyruğumuzu yakalamaya çalışırdık. Bunun ne anlama geldiğini açıklayan bir örnek verelim. Hepimiz üstün olma veya gurur gibi belli miktarda ben merkezci olan eğilimlere sahibiz. Kendimizi incelediğimiz zaman bunların farkına gerçekten varmayız. Ancak başkalarının üstün olmak veya övünmek hevesiyle hareket ettiklerini gördüğümüz zaman çoğunlukla bu bizi rahatsız eder. Başkalarından nefret etmek ve onlardan hoşlanmamak üzere önceden düzenlenmiş olmamız bize bu tür eğilimlere karşı önyargılı olmama, akılcı ve eleştirel bir tavır alma olanağı verir. Taviz vermeyen ve her şeyi gören bir yargıç gibi başkalarına karşımıza çıkan kötülüğü incelemek ve onu titizlikle derinlemesine detaylı bir biçimde yargılamak için egomuz bize yardım eder. Dışarıya dair ilk algımız gözlerimizi açar ve bizim dışımızdaki kötü şeyleri fark etmemizi sağlar. Daha sonra aslında bunların hepsinin kendi içimizde olduğunu fark ederiz. Hata bulan herkes hatada kendi özrünü bulur diye söylenmiştir. Ancak o küstah ve bu kendini beğenmiş olmadığını onlara bu şekilde görenin kendi bozuk arzularımız yüzünden biz olduğunu keşfetmeye yazgılıyız. Yaradan'ın yaratmış olduğu yaratılış için arzuladığı amaç yaratılanlarına ihsan etmektir. Böylece yaratılanlar onun doğruluğunu ve yüceliğini bilecek ve onlar için hazırladığı tüm sevinç ve hazzı alacaktır. Bağla Sulam, Zuhar kitabına giriş, madde 39. Yukarıda belirtildiği üzere realite algımızı biçimlendiren arzudur. Şimdi arzunun hangi parçalardan oluştuğunu, neden özellikle böyle yaratılmış olduğumuzu ve realitemizi nasıl daha iyiye doğru değiştirebileceğimizi anlamaya çalışacağız. Bu sırada başkalarına karşı duyduğumuz nefret ve sevgi gibi duyguların neden içimizde belirdiğini, başka biri ıstırap çekerken memnun olmamıza neyinse neden olduğunu ve komşumuz yeni bir araba aldığında neden kıskandığımızı anlayacağız. Soru: eğer yaratılışın amacı haz almaksa neden meseleler sürekli olarak daha kötüye gidiyor gibi görünüyor? Zuhar kitabı aslında Yaradan'ın yarattığı mükemmel bir sistem içinde var olduğumuzu açıklar. Yaratılışın özünün tamamı alma arzusudur ve bu mükemmel sistem de aslında her şeyi kapsayacak şekilde yaratılmış olan arzudur. Bu arzuya genel ruh veya Adam Harishon'un ruhu denir. Ancak Yaradan genel ruhu pek çok parçaya kırmıştır. Ve her birimizde bu genel ruhun ufacık bir parçası vardır. Kırılmadan önce bu sistemde hepimiz tek bir vücudun organları gibi hissediyorduk. Her şey mükemmel ve sınırsızdı. Bu nedenle o zaman bu sisteme En Sof, sonsuzluk dünyası denirdi. En Sof dünyasında sistemin her parçası birbirine sevgiyle bağlı ve ışık doluydu. Ancak Yaradan bu sisteme dünyaları gizleyen 125 filtre yerleştirdi ve şimdi orada ışık olduğunu hissedemiyoruz. Çok güzel bir tablonun lekeli bir naylon örtü ile kaplanması gibidir. Onun üstünde bir başka lekeli örtü ve onun üstünde bir tane daha örtü vardır. Böylece orijinal resim giderek saklı hale gelmiştir. Biz en dış katmandayız ve daha önceki katmanlara dair herhangi bir algımız yoktur. Bu yüzden aramızdaki bağ tamamen bozulmuştur. En Sof dünyasında bizi bağlayan sevgi duygusunun yerine aramızda nefret ve hoşgörüsüzlük bulunur. Her şeyi kapsayan bağı aramızda hissetmeyiz. Bağımız kopuk ve ayrılmış durumdayız. Yaradan iyilik ve aydınlığa, En Sof dünyasına, kendi başımıza dönmemizi istedi. Üç aşamaya ayrılmış olan yaratılışın gelişim programı şudur. Birinci aşama, başlangıç durumu, En Sof dünyası. İkinci aşama, kırılmış durum, bu dünya. Üçüncü aşama, kendi başımıza oluşturmamız gereken mükemmel durum, En Sof dünyasına geri dönmek. Bu, çocuklara davrandığımız biçime oldukça benzemektedir. Bir resim alırız, onu parçalara keseriz ve parçaları bir araya koymayı onlara bırakırız. Parçaları tekrar bir araya koyma süreci çocuğu geliştirir. Kırılmanın sonucu olarak her insanın arzusu kli, kap diye bilinir, iki ana parçaya bölünmüştür. İçsel kelim, kaplar, kök, ruh ve gövde diye bilinir ve dışsal kelim, kıyafet ve saray diye bilinir. Kendi içsel kelimimi ben diye algılarım. Bu nedenle ona özenle bakarım. Dışsal kelimi ise bir yabancı olarak algılarım, benim olarak değil. İçsel kelim ve dışsal kelim birbirine ters düşer. Yani içsel kelimimi ne kadar çok seversem, dışsal kelimimden o kadar nefret ederim. Bu iki tip kelim arasında bir sınır vardır, kırılmanın sınırı. Bu ayrılma benim dışarıya sadece durumumu iyileştirmek için oradan ne alabilirim, o bana ne verebilir, zihniyeti ile bakmama neden olur. Bu da beni başkalarıyla daima bencilce ilişki kurmaya ve onları sömürmeyi arzulamaya mecbur bırakır. Durumumu daima kendim ve dünyanın geri kalanı arasındaki farka göre değerlendiririm. Bundan dolayı kulağa şaşırtıcı ve tuhaf gelse de dünya için ne kadar kötü ise benim için o kadar iyidir. Kişisel güvenliğimi tehlikeye sokmadığı sürece. Dışsal kelimdeki tatmin olma durumuna tahammül edemem. Bir başkasına karşı ilgisiz kalamam veya ona aldırmıyormuşum gibi davranamam. Başka birisi başarılı olduğunda bu benim için acı vericidir. Beni gerçekten perişan eder. Sürekli olarak karşılaştırırım. Örneğin, eğer ben yılda 100 bin dolar kazanıyorsam ve etrafımdaki insanlar 50 bin dolar kazanıyorsa büyük bir tatmin duyarım. Ama eğer birisi yılda 200 bin dolar kazanırsa büyük bir hayal kırıklığına uğrarım. Kendimi bu düşünceden kurtaramam ve bana ait olanla yetinemem. Çünkü başkalarının benden daha azına sahip olması benim için çok önemlidir. Dışsal kelimi öyle görmezden gelemeyiz. Çünkü onun bize ait olduğunu hissederiz. Eğer aramızda hiçbir bağ olmasaydı o zaman başka bir hikaye olurdu. Ancak kırılma aramızda olumsuz bir bağ yaratmıştır. Dolayısıyla birbirimize kötü hiçbir şey yapmasak bile kırılmanın gücü bizi gerçekte düşman yapar. Dünyadaki tüm insanların içinde eşit olan taraf şudur. Her bir kişi tüm insanların mümkün olan her yolla kendi menfaati için kötüye kullanmak ve istismar etmek için hazır bekler. Kendini arkadaşının yıkımı üzerine inşa edeceğini hiç dikkate almaz. Bağlasulam dünyada barış. Bu konuların nasıl çalıştığını anlamak son derece önemlidir. Çünkü bu, değişim için bir araç, gelişim için bir kaldıraç olarak hizmet eder. Bir başka örneği inceleyelim. Bu aşırı bir örnek olduğu için konuyu daha doğru şekilde anlamamıza yardım edecektir. İnsanlığın düşmanı olmuş kişilerin hepsi kendi içsel kelimleri ile dışsal kelimleri arasındaki mesafeyi açmak üzere aynı içsel dürtü ile hareket etmişlerdir. Örneğin, Nazi Almanyası, Alman insanının gelişen bir ülke yaratmadaki büyük potansiyelini fark etmekle yetinememiştir. Bunun yerine içlerinde herkesten üstün olma, herkesi hükmetme ve herkesi mahvetme güdüsü gibi belirmiştir. Ancak o zaman gerçekten büyük olduğunu hissedecekti. İnsan egosu başkalarını öldürmek, sömürmek ve onlara zorla hükmetmekten zevk duyar. Bu durum kırılmanın sonucudur. İnsan kendine, kendi dışsal kelimine zarar verir ama bunu bilmez. Başkalarına çektirmeye çalıştığımız tüm kötülüklerin hepsini aslında kendimize çektirmiş olduğumuzu fark ettiğimizde çok büyük bir hayal kırıklığı ve acı deneyimleyeceğiz. Ancak tam da bu hayal kırıklığı ve acı gerçek ıslahı gerçekleştirmemiz için bize yardım edecektir. Biz bu konuları tartışma alışkanlığına sahip değiliz ve onları saklamaya eğilimliyiz. Fakat bunların açıkça görünür olduğu yer politikadır. Hatta bu yalanlar dünyasına saygın bir isim de bulduk, siyaset. Bir taraf diğer tarafa egemen olmak için mücadele eder. Fakat başka seçeneklerin eksikliğinden dolayı diğer tarafla bir anlaşma imzalar. İnsan toplumunda her birimizin içsel kelime ve dışsal kelime arasındaki çatışmayı en az ölçüde yaşamamıza imkan verecek birçok sistem kurduk. Aksi takdirde hepimizin zarar göreceğini anlıyoruz. Sosyal güvenlik, sosyal refah ve yardım sistemleri ve hayır kurumları kurduk. Çünkü hepimiz yarın belki kendimizin de bunlara ihtiyaç duyacak durumda olmasından dehşetle korkuyoruz. Bu nedenle darbeden önce tedaviyi hazırlıyoruz. İçsel ve dışsal kelim arasındaki nefret insana ait bir durumdur. Hayvanlar aleminde mevcut değildir. Bir aslan bir zebrayı yerken ondan nefret etmez ve bir zebra da aslandan nefret etmez. Aslan zebrayı yiyecek olarak görür ve zebra da yenmemeye çalışır. Ancak aralarında hiç nefret yoktur. Doğa onların ikisini de mükemmel biçimde yönetir. Eğer aramızda hiçbir bağ olmasaydı, hayatımızda kötü olan şeyin nedenini ortaya çıkaramazdık. Ancak aramızdaki bağın bozuk olduğunu fark ettiğimiz için onu iyileştirebiliriz. İnsanlığın son durumunu inceleyelim. Geçmişte ülkeler arası ilişkiler hemen hemen yoktu. Her ülke sadece birkaç başka ülke ile ilişkideydi. Birbirimizden uzakta olduğumuz zaman ortada fazla bir ilişki yoktu. Bu nedenle de kötülük o kadar da bariz değildi. Fakat dünya daha çok küreselleştikçe herkes diğer herkesi etkileyerek birbirine bağlandı. Birdenbire artık kaçacak hiçbir yer kalmadı. Başka bir yer küremiz yok. Bu yüzden aramızdaki nefret su yüzüne çıkmaktadır. Yine de tam da bu nefret bizi aramızdaki ilişkiyi düzeltmek zorunda bırakacaktır. Her şeyin gözümüzün önünde olduğunu görsek bile her aklı başında kişi gördüğümüz her şeyin yalnızca kendi beynimizin içinde olduğunu kesin olarak bilir. Bağlasulam, Zuhar kitabına önsöz. Başkalarıyla olan ilişkilerimize ait tablo biraz daha netleştiğine göre şimdi ilerleyebiliriz. Yukarıda söylediğimiz gibi realite resmimizi içsel ve dışsal olmak üzere ikiye bölen güç kırılmanın gücüdür. Kırılmadan sonra arzularımızın bir kısmı dışsal kelim, kıyafet ve saray artık kendimizin olarak hissetmeyiz. Bu durum bacağı anestezi ile hissizleştirilmiş birinin bacağı kesilirken konuşup gülmesi ve hiçbir şey hissetmediği için hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmasına benzer. Arzunun kıyafet ve saray parçalarında aslında biz olmayan her şeyi yani dış dünyayı hissederiz. Etrafımızda insanlar, gelişmekte olan süreçler ve tüm dünya vardır. Ancak bunların hepsi bizim kendi arzumuzun parçalarıdır. Uzun metrajlı bir filmin içinde yaşıyoruz. Bu filmde arzularımız gözlerimizin önünde yansıtılıyor. Filmin her anında gördüğümüz görüntüyü belirleyen Reşimot'tur, izlenimler. İkinci bölümde söz edildiği üzere Reşimot, kişisel gelişim planımızı tanımlayan bilgi parçalarıdır. Biraz düzene sokmak üzere daha önce söylediklerimizi gözden geçirelim. Realite üç elementten oluşur. Işık, sevgi ve ihsan etme gücü, yaradan, alma arzusu, yaratılan. Ve Reşimot, yaratılanın gelişim planı. Önce yaradan, yaratılanı yani haz alma arzusunu yarattı. Sonra yaradan bu arzuyu içsel parça, kök, ruh, gövde ve dışsal parça, kıyafet, saray olmak üzere ikiye parçaladı. Ve onun içinde dünyaya karşı ben diye bencil bir algı yarattı. Arzunun içindeki onun gelişim programıdır ve Reşimot'tan oluşur. Böyle her bir Reşimo, Reşimot'un tekili, yaratılanın kırılmayı düzeltene kadar yani yaradanın nitelikleriyle aynı olana ve yaratılışın amacını gerçekleştirene kadar deneyimlemesi gereken belirli bir durum oluşturur. Eğer filme geri dönersek şimdi görmekte olduğum arzumun beş parçasında hissettiğim Reşimo'nun gerçekleşmesidir ve orada bundan başka hiçbir şey yoktur. Her an arzumun içinde yeni bir Reşimot uyanır ve hemen bana farklı bir dünya gördüren yeni izlenimleri içimde harekete geçirir. Bütün hayatım, realitenin tamamı benden geçerek gerçekleşen Reşimot'tur. Işık beni, arzumu etkiler. Böylelikle Reşimot, selüloid film üzerindeki karelerin makaradan makaraya geçmesi gibi ilerlemeye başlar. Ben kendi hayatımı yaşıyor gibi hissederim ama gerçekte onu yaşayan ben miyim? Eğer birkaç yıl geriye bakarsam onu yaşamış olanın gerçekten ben olduğuna inanacak mıyım? Sanki içimden bir film geçmiş gibidir. Pek çok insan böyle hisseder. Hayat sanki bir rüyadaymış gibi geçip gider. Sanki yapan ve deneyimleyen kendileri değilmiş de bir film gösteriliyor ve onlar da bu filmde kendi rollerini oynuyorlarmış gibi. Zuhar, Reşimot, ışık ve arzudan başka hiçbir şey olmadığını açıklar. Geçen her Reşimo, arzuyu içsel ve dışsal olmak üzere ikiye böler. Kendimizi ve bize, bizim dışımızdaymış gibi görünen ağaçlar, güneş, ay, insanlar, başka şeyleri deneyimleriz. Çocuklarımız vardır, işteyizdir, daima biz ve bir diğeri vardır. Neden? Realitenin algısı her ne kadar ikiye ayrılmışsa da bize kendimiz dışında başka bir gücün, ışık, yaradan, daha olduğunu fark etme imkanı verir ve bizi bu gücü aramaya mecbur bırakır. Üst ve alt tüm dünyalar insanın içindedir. Bağlasılam, Kabala Bilgeliğine Ön Söze Giriş, Madde 1. Zuhar kitabı, insanların onda yazılanları nasıl okuyacaklarını ve anlayacaklarını bilmemeleri yüzünden yasaklanmıştır. Çünkü onu okumak için gereken anahtar realitenin algısıdır. Zuhar, algıladığımız realitenin dışarıda değil, içeride olduğunu anlamamızı talep eder. Zuhar'ın bize yolunu gösterdiği üst dünyayı bile kendi içimizde deneyimleyeceğiz. Üst dünyaya açılan bir çıkış yolunu ufuğun ötesinde aramak anlamsızdır. Aksine o çıkış yolu içsel niteliklerimizdeki değişiklikten ibarettir. Zuhar şu an hissettiğimizin üzerinde, zaman, mekan ve hareketin üzerinde var olan bir realiteden bahseder. Bizim dışımızda olarak tanımlanan ve bizim dışımızdaymış gibi görünen bu dışsal realite hiçbir yerde bulunamaz. Hepsi bizim arzumuzun içindedir. Geçmiş, şimdi ve geleceğe dair tüm olaylar ve hissiyatlar bu arzunun içinde tanımlanır. Tarih, sadece bir şeyi geçmiş bir zamanda olmuş gibi resmettiğimiz bir süreçtir. Gerçekte zaman yoktur, hareket yoktur. Ve tüm mekanlar hayalidir. Her şeyin meydana geldiği tek bir yer vardır, arzu. Her şeyin doğal akışı içinde, arzumuzun değişik parçaları, içsel ve dışsal, ben ve diğerleri, birbirleriyle çatışır. Zuhar kitabı bize onların arasındaki ilişkiyi düzeltmemiz, onlar bir olana ve biz onların aralarında hiçbir fark hissetmeyene kadar onları birleştirmemiz için yardım eder. Bu, kendi realite algımızda özlemini çektiğimiz değişimdir. Bir sonraki dünya diye de bilinen üst dünyayı bu şekilde keşfederiz. Bu durum, kendimizi burada hazırlayıp ardından başka bir yere erişiriz demek değildir. Daha ziyade başkalarına karşı nefret yerine daha fazla sevgi gösterdikçe üst dünya ya da bir sonraki dünya denileni daha fazla hissetmeye başlarız. Tüm dünyalar biz ve şu an bizim dışımızdaymış, uzaktaymış gibi görünenler arasındaki bağdadır. Bize başkalarına aitmiş gibi görünen arzular, egomizle olan ilişkisine göre farklı halkalara bölünmüştür. En yakın halkada aile, akrabalar ve arkadaşlar vardır. Bir sonraki halkada bize yardım eden ve varlığı ile bize faydası dokunan insanlar, doktorlar gibi vardır. Sonra yalnızca kullanmak, yararlanmak, zarar vermek ama hayatta tutmak istediğimiz insanlar vardır. En uzakta ise gerçekten nefret ettiğimiz ve öldürmeye bile hazır olabildiğimiz kişiler vardır. Ancak bunların hepsi bizim kendi arzularımızdır. Onlarla kendi aramızda tekrar bağ kurduğumuz zaman Yaradan'ın yarattığı genel arzu ruh olacağız ve en sof dünyasına geri döneceğiz. Önemli belirtmek gerekir ki, realitenin algısının düzeltilmesi süreci yapay olarak yerine getirmek için değildir. Eğer yarın komşum bana bağıracak olsa ona rahat ol dostum, ne de olsa hepimiz tek bir arzuyuz diye cevap verecek değilim. Ayrıca bu dışarıya doğru yerine içeriye doğru olana yapılacak basit bir geçiş de değildir. Aksine bu çok derin bir dönüşümdür. Bunu gerçekleştirebilmek için Zuhar kitabına ihtiyacımız vardır. Zuhar ve bize bu düzeltme sürecinde destek olacak insanlar grubu, kendi içimizde bu yeni algıyı yapılandırmamıza yardım eder. En gizli olan, kalbi bilge olana verilmiştir. Herkes için Zuhar, Leh Leha, çık. Madde 96.